Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Nasılsınız, iyisiniz hocam bu hafta da inşallah.
Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Çok şükür hocam, elhamdülillah.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorularla devam ediyoruz. Geçen hafta en son sorularımız bu kira ile alakalıydı. Leasing nedir? Dinen caiz midir? Bunlardan bahsetmiştik. Yine bir sorumuz var bu konularla alakalı hocam. Banka kasası kiralamak sakıncalı mıdır, caiz midir diye bir soru gelmiş hocam. Buyurun.
Şimdi bankayla işlemde yasak olan şey, dinen caiz olmayan şey, faizli muameledir. Yani istersen para yatır faiz al, ister kredi al faiz ver.
Evet.
Bunlardır caiz olmayan, yasak olan. Kasa kiralama, işte bankanın bir bölümündeki bir kasayı belli bir süreyle kiralıyorsun. Ve oraya sen kıymetli eşyalarını koyuyorsun. Anahtarı da sana ait.
Evet.
Yani bu caizdir. Bu bir daire kiralamaya benzer. Yani sen daire evet 100 metrekare ama bu kasa işte 10 santimetrekare, 20 evet. santimetrekare. Aradaki fark bu. Burada şu akla gelebilir belki. Buraya bırakılan o kıymetli eşya, yani banka kasasına bırakılan kıymetli eşya, orada emanet midir değil midir?
Başına bir şey geldiğinde sorumlu kimdir?
Sorumlu kimdedir? Bu akla gelebilir. Benim de şu anda aklıma geldi bu.
Evet.
Şimdi ben o kasayı kiralamışım. Anahtarı bende. Ve benden başka kimse orayı kullanamıyor, aşamıyor.
Evet.
Ve bankada burayı korumada herhangi bir ihmalde bulunmamış. Ve buna rağmen yanmış bina, o şey gitmiş.
Mal gitmiş, oradaki mal değerli gitmiş. Eşya.
Bu müşteriden gider. Yani o bankanın bunda bir sorumluluğu olmaz. Ama banka kapıyı açık bırakmış. Veya efendim kasanın anahtarını müşteriye verirken elinde de bir iki tane daha var. Ve bir hırsız girmiş bunu çalmış. O zaman tabii banka sorumlu olabilir.
Evet. Hocam bir sorumuz da bu hava parasıyla alakalı. Bazen bir daire veya bir dükkan falan kiralarken hava parası isteniyor. Orasının değeri yüksek olduğu için veya daha önceki kiracı çıkacağı için falan hava parası denen bir tabir var. Bu caiz midir hocam?
Şimdi bu da zamanımızda daha çok önüne çıkan, problem haline gelen sorunlardan birisi. Sadece ülkemizde değil, diğer İslam alemi, diğer İslam ülkelerinde de bu problem. Ve bundan dolayı da çeşitli fıkıh kurulları bu konuyu incelemiş, araştırmış ve bir fikir beyan etmişler.
Evet.
Şimdi biraz önce söylemiştim. İnsanların bir şeye sahip olmaları ya o satın almakla olur veya efendim miras olmakla olur.
Evet.
Veya tabiatta mübah olarak bulunan şeyi ele geçirmekle olur. Mesela denizdeki balığı tutmak gibi. Veya kiralamakla olur veya el emeğinin karşılığı olur. Ve bir de şu vardır, satılan şey mal olmalıdır. Yani bir satış sözleşmesinin, satış akdinin geçerli olması için mutlaka satılan şeyin mal olması icap eder. Mal da şöyle tarif edilir. İnsanların nefsinin meylettiği, gönlünün meylettiği ve ihtiyaç zamanı için biriktirebildiği şey.
Evet.
Yani ya insanların gönlü ona meyledecek bir, ikincisi de ileride ihtiyaç halinde kullanmak üzere biriktirebilir olacak. Mal budur. Hatta bundan dolayı Hanefiler menfaata mal değil demişler. Ama menfaatin satışını, icareyi, efendim istihsan diyoruz bunu. Yani çeşitli delillere dayanarak caiz görmüşler. Genel ilkelere aykırı olmak kaydıyla. Hava parasında insan o aldığı parayı neye karşılık alıyor? Neye karşılık alıyor?
Yani, neye karşılık hocam?
İşte onu soruyorum. Neye karşılık alıyor? Buna karşılık bir mal alıyor mu? Yani o parayı veren kişi. Almıyor.
Almıyor.
bir menfaat alıyor mu?
Almıyor.
Almıyor. Böyle olunca da bunun normal bu şeylere göre, kurallara göre caiz olmaması icap eder. Ve Hanefi mezhebi buna cevaz vermiyor. Ancak Maliki mezhebinde bu caiz görülmüş. Ve özellikle de bu deminki bahsettiğim fıkıh kurulları, bu inceleyen fıkıh kurulları, eğer diyor kiracı orayı tutarken hava parası vermiş ise ve yeni kiracıdan bunu alırsa veyahut da diyelim ki ilk kiralarken mal sahibine vermişse ve sonra mal sahibinden alırsa, bu olabilir. Ama öyle değil, hiç kiracı o dükkanı kiralarken mal sahibinden hava parası diye bir şey vermemiş. Zaten öyle bir uygulama yok. Ama kiranın süresi dolmuş. Şey diyor ki mal sahibi, çık artık, süre doldu diyor. Ben sözleşmeyi feshediyorum. Öbürü diyor ki şu kadar para verirsen ben bunu boşaltırım, değilse boşaltmam diyor. Bu caiz değil. Bu şekilde olan hava parası. Veya yeni kiracıdan, daha önce hiçbir hava parası vermediği halde yeni kiracıdan hava parası alıyor. Buna da cevaz verilmiyor.
Eyvallah. Hocam şöyle bir sorumuz var. Gıybetle alakalı. Televizyonda gördüğümüz veya sosyal medyada gördüğümüz kişilerin hoşlanmadığımız hareketlerini tenkit etmek gıybete girer mi?
Girmez. Şimdi bir şeyin gıybet olması için o yapılan şeyin, o kişinin yaptığı şeyin aleni olmaması lazım.
Gizli olması lazım.
Gizli olması lazım. Yani herkesin gözü önünde cereyan eden bir şey olmaması lazım. Hmm. Mesela tabii bu birkaç yerde gıybet caizdir. Üç yerde caizdir.
Bir gıybet nedir hocam? Onu bir açıklasak.
Bir kimsenin gıyabında konuşmak, onun hoşlanmayacağı bir lafı gıyabında konuşmak.
Evet.
Gıybet budur. Hatta bu şöyle de tarif edilir. Yüzüne karşı söylemekten imtina ettiğin, söylemek istemediğin şeyi veya söyleyemeyeceğin şeyi arkasından konuşmak şeklinde de anlatılır. Şimdi bu caiz değildir. Tamam, Kur'an-ı Kerim bunu yasaklamış. Vela yâtep bâdukum bâdan.
Evet.
Bir kısmınız bir kısmınıza gıybet etmeyin. Ve bunu da ölen bir Müslüman kardeşinin etini yemeye benzetmiş ki çok çirkin bir olay tabii.
Evet.
Ama bunun üç tane istisnasından bahsedilir. Bir, bu kişi yaptığı bu kötü hareketle insanların hakkına tecavüz ediyorsa. Mesela evet, diyelim ki bir esnaf yanlış tartıyor. Terazisini yanlış ayarlamış, yanlış tartıyor. Ve bunu sen biliyorsun. Ve bu yanlış tartmadan dolayı insanlar zarar görüyor. Bunu açıkça söyleyebilirsin. Falanca böyle yapıyor. Bu bir.
Evet.
İki, mahkemede şahitsin ve hakim sana sormuş. Ve sen o gördüğünü anlatmak zorundasın. Her ne kadar karşı tarafın hoşuna gitmese de. Bu da caizdir. Üçüncüsü de insan o fiili çekinmeden ulu orta yapıyorsa, işliyorsa onu anlatmak da gıybet sayılmaz. Mesela adam işiyor.
Bunu da sosyal medyada paylaşıyor.
Yolda, sokakta sarhoş gidiyor, geliyor ve filanca böyle yapmış demekte de gıybet sayılmaz. Şimdi bu sosyal medyada veya efendim televizyonlarda yapılan hareketler aleni zaten, herkesin gözü önünde.
Evet.
Ama eğer o kendisi yayınlamamış fakat sen onu gizlice elde edip yayınlamışsın, o caiz olmaz.
Eyvallah.
O onun mahremine girer. Ama öyle diye kendisi çekmiş videosunu, paylaşmış ve ondan dolayı rahatsızlık da duymuyor, sen de onu tenkit ediyorsun. Edebilirsin. Edebilirsin.
Eyvallah.
Ve bu aslında belki etmelisin de, eğer kötü bir şeyse. İnsanlara kötü örnek olma şeklinde ise, insanları uyarma babından. Bak şöyle şöyle yapıyorlar, aman ha, o iyi bir hareket değil. Bunu da demelisin. Belki demek de görevin. Çünkü bir bakıma emri bil maruf nehy anil münkere girer.
Eyvallah. Hocam geçtiğimiz hafta bu mirasla alakalı birkaç soru sormuştuk size.
Evet.
Onları açıkladık dinleyicilerimize. Emekli maaşının miras sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir sorumuz var hocam. Emekli maaşı miras mıdır? Yoksa kişinin birinci derecede kalana, yani işte eşi öldüyse erkek öldüyse hanımına kalıyor şimdiki günümüzdeki kanunlara göre. Bu nasıldır, nasıl paylaşılmalıdır bu?
Şimdi miras nedir? Bir insan öldüğü zaman geride bıraktığı maldır.
Evet.
Bu ister elde olsun, ister alacak başkalarının zimmetinde olsun. Hı hı. Miras budur. Şimdi emekli maaşı insan öldüğü zaman ondan birikmiş parası varsa o mirasa girer.
Evet.
Ama insan öldüğü zaman önümüzdeki ayın emekli maaşı elde mevcut mu?
Değil.
Mal değil.
Mal değil.
O zaman o miras değil. O miras değil. Hı hı. Peki o kimin hakkıdır? Devlet kime veriyorsa onun hakkıdır.
Evet.
Ki zamanımızda devletin kime verdiği de bu bellidir. İşte kişi öldüğü zaman eşinedir. Veya işte dul kalmış kızınadır. Veya işte hiç evlenmemiş kızınadır vesaire. Tabi onun detaylarını bilmiyorum ama. Yani devletin kendi kanunları çerçevesinde o emekli maaşı kime veriliyorsa onların hakkıdır. Diğer mirasçıların bunda hakkı olmaz.
Olmaz. Evet. Hocam bir sorumuz da şöyle. Bir adam vefat etti. Bir dünya mal bıraktı ama mirasçıları bu malın haram yollarla kazanıldığını biliyor. Bunu yine miras olarak alabilirler.
Alamazlar. Niye alamazlar? Çünkü haram yolla elde edilen mal o kişinin malı değildir. Onun mülkü değildir. Mesela diğer
ölenin malı değil yani.
O ölenin malı değildir.
Evet.
Yani eğer mesela kumardan elde etmişse o kim kaybetmişse onlarındır. Çalmışsa, hırsızlıkla elde etmişse, o kimin malıysa ona aittir. Veya ne bileyim efendim, dinimizin haram kıldığı yollarla eğer, onun ticaretiyle veya imalatıyla elde etmişse o da onun malı değildir. Dolayısıyla bu tür mallar mirasçılara geçmez. Mirasçıların hakkı değildir. Peki kimin hakkıdır? Bunlar fakirlere sadaka olarak verilmeli veya hayır kurumlarına verilmelidir. Çünkü bu kendi malı olmadığı için ve bir de kime ait olduğu tam bilinemeyeceği için o fakirlere veya hayır kurumlarına verilmesi gerekir. Hatta bu bizim fıkıh kitaplarımızda şöyle de ifade edilir. Sebilül malil habith et tasadduk. Yani meşru olmayan, dinen meşru olmayan yolla kazanılan malın sarf yeri sadaka olarak vermektir.
Evet. Konuyla alakalı hocam şöyle bir sorumuz da var. Şimdi bir kimse, geçtiğimiz programda bu vasiyetle alakalı bahsettik. Vasiyet nedir? Bir kişi nasıl vasiyet verebilir? Bir kimse mirasçılardan birini veya birkaçını sağken mirasından men etti. İşte oğlum veya kızım benim mirasımdan faydalanamaz dedi. Bir belge bıraktı. Bu geçerli midir? Böyle bir hakkı var mıdır kişinin? Men ederse bu geçerli olur mu?
Zannediyorum geçtiğimiz programda idi. Dedik ki veya daha önceki bir programda mı? Bir kimse öldüğü zaman onun daha önceki malı onun malı olmaktan çıkmıştır.
Evet.
Yani diyelim ki bir adam hayatta malı var. Evi var, arsası var, arabası var, bilmem şu var, bu var. Öldü. Artık o mallar onun değil. Dolayısıyla o mallar üzerinde sadece vasiyet yoluyla onun iradesi yerine getirilir. Vasiyet. Ki o da o bıraktığı malın üçte birinden fazlası olmaz.
Evet.
Vasiyet. Onun dışındaki miktar tamamen mirasçılara aittir. Ve kişinin mirasçılarına vasiyette bulunması müsbet veya menfi, olumlu veya olumsuz geçerli değildir.
Evet.
Dolayısıyla bir adam efendim ben öldükten sonra, sorduğum soru şekliyle öldükten sonra benim filan oğluma bir kuruş vermeyin benim mirasımdan veya filanlara bir şey vermeyin veya tamamını falan alacak diye yazı da yazsa, noterden de bunu şey yapsa, tabi resmi o kanuna göre nedir onu bilmiyorum ama zannediyorum kanunda da bu pek uygun görülmüyor.
Evet.
Ama dinen caiz değildir. Yani o adam öldüyse artık o mal tamamen o kişinin mirasçılarına aittir. hayattayken o kişi ne dediyse o hiç sonucu değiştirmez.
Evet. Sağlıkla alakalı birkaç sorumuz var hocam. Müsaadenizle onlarla devam edelim.
Evet.
Bu organ bağışı ile alakalı. Organ bağışı caiz midir diye bir sorumuz var. Devamında da şöyle demiş dinleyicimiz. Hayatta olan veya ölen kişinin organ nakli yapılabilmesi için gereken şartlar nelerdir?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Belli şartlara riayet etmek kaydıyla organ bağışı caizdir.
Evet.
Peki bu şartlar nelerdir? Bu şartlar daha çok bu organın bağışının uygulanmasıyla ilgili olan şartlardır. Biliyorsunuz organ bazen ölüden alınır.
Evet.
Bazen de diriden alınır, canlıdan. Mesela diyelim ki böbrek nakli canlıdan alınarak yapılabiliyor. Veya karaciğer nakli canlıdan alınarak yapılabiliyor. Bu böyle olabilir. Bir de ölmüş birisinden mesela kalbini alıyorsunuz ölenin, nakli yapıyorsunuz. Şimdi bu iki duruma göre farklı şartları var. Eğer diriden alıyorsak o organı, o organı aldığımız zaman o hayatta olan kişinin kesinlikle yaşantısını ciddi manada etkileyecek bir organını almamak lazım. Bugün mesela tıp diyor ki bir insana bir böbrek yeter.
Evet.
Diğerinin böbreği bitmiş. Ona böbreğini veriyor. Bu caiz. Tabii burada önce belki şunu da söylemem gerekirdi. Organ naklinin caiz olması için o nakledilen kişinin başka çaresinin kalmaması lazım. Yani adam o kadar hasta ki insan. Ancak o hastalığından organ nakliyle kurtulabiliyor. Başka yol yok.
Evet.
Ve organ nakli yaptığımız takdirde de büyük ihtimal kurtuluyor bu. Bunu bu durumda olması lazım. Bu alıcı açısından. Verici açısından da eğer hayatındayken veriyor ise, dediğim gibi o verilen organ ondan alındığı zaman o kendisinin yaşantısını ciddi anlamda etkilememesi lazım. Ayrıca bir de İkinci bir şart diriden alırken onun rızasının olması lazım.
Evet.
Yani adam bayıltıyorsun, haberi yok. Onun organını alıp ötekine naklediyorsun. Bu haramdır.
Evet.
Üçüncü bir şart, bu organı veren kişi organ verdiği için karşılığında bir maddi kazanç elde etmemesi lazım. Yani para, mal bir şey almaması lazım. Diriden alınırken bunlara dikkat edildiğinde bu caiz olur. Evet. Peki ölüden alınırken ne olacak? Kişi tamamen ölmüş olacak. Yani o organı aldığımız kişi tamamen ölmüş olacak. Tabii bu zamanımızda bu organın nakledilebilmesi için beyin ölümü gerçekleşti falan diyorlar.
Evet.
Ben şahsen bu konuları doktorlara bırakmanın gerekliliği kanaatindeyim.
Evet.
Yani uzman doktorlar ki zaten onu en az 3-4 tane doktor galiba karar veriyor. Bu adam ölmüştür. Dediyse onun organı alınması lazım.
Evet.
Ama bu hala yaşıyor. Ama işte nefes alamıyor bilmem ne. Bu alınamaz. Öbür taraftan önceki yani hayatta olanlar alındığı zaman ki diğer şartlar. Tabii burada organı verenin rızası olması gerekir demiştik. Bu ölüden alınırken ya adam hayatındayken vasiyet etmiş olacak rızasını veya onun birinci derecede yakınlarının
onayı gerekecek.
Ha, artı buna karşılık para alınmayacak.
Evet.
O organa karşılık para alınmayacak. Bir de gen geçirici organlar olmayacak.
Mesela hocam?
Mesela yumurtalık. Çünkü yumurtayı üreten organ yumurtalık.
Evet.
Yumurtalığı aktardığın zaman o eski yumurtalık sahibinin genlerini sonra doğacak çocuğa aktarmış oluyorsunuz. Buna da cevaz verilmiyor. Veya ne bileyim işte husyeler ve yine bu bilim kurumlarının koyduğu kayıtlardan birisi cinsel organlar. Bunların nakli caiz görülmüyor.
Evet.
Onun dışında deminki söylediğim şartlara riayet edilerek
organ nakli caiz
oluyor.
Evet. Hocam devamında bir sorumuz da şöyle. Şimdi organ nakli yapılıyor. Caiz dedik. Bir organ nakli yapılacak. İşte bir böbrek nakli yapılacak örneğin. ben bir böbrek alacağım ama alacağım kişinin günahkar olduğunu biliyorum. Bu durumda ne yapacağız? Alabilir miyiz?
Yani? Hayır. Alabiliriz, evet. Yani onun bir sakıncası olmaz. O anlamda hayır dedim. Şimdi insanın günahını işleten şey beyindir. Organlar bir alettir. Nasıl ki bir kimse birisini bıçakla yaralasa veya öldürse, o bıçağın suçu yoksa. Bu günahları işlenen günahlarda da o organların suçu yok. O organ alettir. Onu idare eden merkezdir asıl. Şimdi adam işte diyelim ki günahkar birisiymiş, onun böbreğini aldık. Bu böbrekle alakası yok onun işlediği günah. Bunda bir sakınca yok.
Evet.
Bunun tersi de mümkün. Yani bazen şunu da sorarlar, bilmiyorum senin sorun da var mıydı? Bir kimse günah işleyen birisine organ verebilir mi?
Evet.
Bir de bu soruluyor. Yani bir adam var ki günahkar. Hatta gayrimüslim. Bir Müslüman ona bir organını verebilir mi?
Verebilir mi?
Eğer Müslümansa, günahkarsa verir. Yarın ne olacağını bilmiyorsun ki sen onu.
Evet. Belki o vesileyle iman edecek.
Kurtulacak.
Evet.
Hazreti Ömer kaç yaşından sonra Müslüman oldu? 40 yaşından sonra.
Eyvallah.
40 yaşına gelinceye kadar o çok ciddi anlamda günahkar bir insandı.
Evet.
Eğer 39 yaşındayken öldürülseydi, bu kadar İslam'a hizmet eden bir insan yok olmuş olacaktı.
Evet.
Dolayısıyla günahkar bir insanın yarın ne yapacağını biz bilmiyoruz. Verebiliriz. Gayrimüslimse. Burada bunu da ikiye ayırmak lazım bana göre. Kendi halinde bir gayrimüslim var. Bir de İslam'la savaşan bir gayrimüslim var. Kendi halinde olan bir gayrimüslim hastalanmış. Efendim organa ihtiyacı var. Sen de ona verdin. Kan verdin. Ve böbrek verdin. Caizdir bu. Çünkü o adam kendi halinde inancını yaşıyor. Belki de yarın Müslüman olacak.
Evet.
Ama İslam'la savaşan birisi ise, mücadele eden, İslam düşmanı ise tabii onlara vermemek lazım.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da vaktimizin sonuna geldik. Bizlerin hazırlamış olduğu, dinleyicilerimizin göndermiş olduğu soruları sizler cevaplandırdınız. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Şey diyeyim.
Çok sağ olun. İyi ki varsınız hocam.
Sağ olun, Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Fıkıh Saati programının bu hafta da sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.